Ayrım 50.
Don Quixote 3 gece Rock'un yanında kaldı. 300 yılda kalsa bu hayat tarzında göreceği, şaşıracağı şeyler eksik olmazdı. Bir yerde uyanıyorlar, başka bir yerde yemek yiyorlar. Kah kimden kaçtıklarını bilmeden kaçıyor, kah kimi beklediklerini bilmeden bekliyorlardı. Ayakta uyuyorlar, uykularının ortasında kalkıp bir yerden bir yere gidiyorlardı. İşleri güçleri gözcüler yerleştirmek, nöbet tutup dinlemek, arkebüzlerin fitillerini üflemekti. Gerçi bunların sayısı fazla değildi. Çünkü hepsi pedrenyal taşıyordu. Rock gecelerini adamlarından ayrı, bilinmeyen yerlerde geçiriyordu. Çünkü Barcelona genel valisinin kellesine koyduğu mükafatlar yüzünden tedirgindi, korkuyordu. Kimseye güvenemiyor, kendi adamları tarafından öldürülmekten veya adalete teslim edilmekten korkuyordu. Hiç şüphesiz sefil ve tatsız bir hayattı bu. Sonunda Rock, Don Quixote, Sancho ve altı silahtar kullanılmayan yollardan, gizli kestirmelerden, patikalardan Barcelona'ya gittiler. Aziz Yahya Yortusu arifesinin gecesinde şehrin yalı boyuna vardılar. Rock, Don Quixote ile Sancho'yu kucaklayıp Sancho'ya vaat ettiği, henüz vermemiş olduğu 16'nı verdi ve karşılıklı binlerce iltifattan sonra kendilerinden ayrıldı. Rock döndü. Don Quixote olduğu yerde at üzerinde sabahı beklemeye koyuldu. Kısa bir süre sonra beyaz şafak doğunun balkonlarından yüzünü göstermeye, çimenleri, çiçekleri şenlendirmeye başladı. Aynı anda kulakları şenlendiren çok sayıda borazan ve davul sesleri, zil sesleri, çığırtkanların "Varda, varda, savulun, savulun" haykırışları işitildi. Görünüşe bakılırsa şehirden geliyorlardı. Şafak yerini güneşe bıraktı. Güneşin bir kalkandan daha büyük yüzü ufukta yavaş yavaş yükseliyordu. Don Quixote ile Sancho dört bir yana baktılar. Daha önce hiç görmedikleri denizi gördüler. Deniz onlara son derece geniş ve uzun göründü. La Mancha'da görmüş oldukları Ruidera lagünlerinden çok daha büyüktü. Sahildeki kadırgaları gördüler. Tenteleri indiğinde sayısız flama ve sancak ortaya çıktı. Rüzgarda dalgalanıyor, suya değip okşuyorlardı. Kadırgalardan borazan ve trompet sesleri gelmeye başladı. Her tarafı ahenkli savaş ezgileriyle doldurdular. Sonra kadırgalar hareket edip sakin sularda savaş düzenine geçtiler. Bunlara şehirden çıkan güzel atlar üzerinde gösterişli üniformalarıyla sayısız şövalye hemen hemen aynı şekilde karşılık verdi. Kadırgalardaki askerler topları aralıksız ateşliyorlar. Bunlara şehrin surlarındaki ve kalelerindeki toplardan cevap geliyordu. Ağır toplar korkunç bir gürültüyle havayı yarıyor. Bunu kadırgaların ortasındaki ağır toplar izliyordu. Neşeli deniz, şenlikli kara, sadece ara sıra topların dumanıyla kararan güneşli hava adeta herkeste ani bir sevinç yaratıyordu. Sancho denizde hareket eden kütlelerin bu kadar çok ayağı olmasına akıl erdiremiyordu. Bu sırada üniformalı adamlar çığlıklar ve savaş haykırışlarıyla Don Quixote'nin şaşkınlık içinde durduğu yere doğru koşmaya başladılar. Yaklaştıklarında Rock'un haber gönderdiği arkadaşı yüksek sesle Don Quixote'ye dedi ki: "Gezgin şövalyeliğin aynası, feneri, yıldızı ve pusulası, şehrimize hoş geldin. La Mançalı yiğit Don Quixote, hoş geldin. Geçtiğimiz günlerde yalancı öykülerde karşımıza çıkarılan sahte, uydurma, düzmece şövalyeden değil, tarihçilerin baş tacı Seyit Hamit Badincani'nin tasvir ettiği gerçek, asıl, halis şövalyeden söz ediyorum." Don Quixote tek kelime cevap vermedi. Atlılar da cevap vermesini beklemeyip hep birlikte dönerek Don Quixote'nin etrafını salyangoz gibi çevirdiler. Don Quixote Sancho'ya dönüp dedi ki: "Bu adamların bizi tanıdığı kesin. Bahse girerim öykümüzü, hatta yeni basılan Aragonlu'nun kitabını da okumuşlar. Don Quixote ile konuşmuş olan şövalye tekrar dönüp dedi ki, Senyor Don Quixote, bizimle geliniz, hepimiz zat-ı âlinizin hizmetindeyiz. Biz Rokinar'ın yakın dostlarıyız. Don Quixote buna şöyle cevap verdi. Eğer nezaket nezaketi doğurursa, sizin nezaketiniz büyük Rokinar'ın evladı veya çok yakın akrabası olsa gerek, saygıdeğer şövalye. Beni nereye arzu ederseniz götürün. İradem iradenize tabidir. Özellikle de beni hizmetinizde kullanmak isterseniz. Şövalye kibarlıkta bundan aşağı kalmayan sözlerle cevap verdi. Sonra kendisini ortalarına alarak borazan ve davul sesleri eşliğinde şehre doğru ilerlediler. Tam şehre girdikleri sırada bütün kötülüklerin kaynağı olan şeytan ve şeytandan daha şeytan olan iki yaramaz, cüretkar oğlan çocuğu kalabalığı yardılar. Biri Karakaça'nın, öbürü Rosinante'nin kuyruğunu yakaladılar ve birer demet dikenli katır tırnağa bağladılar. Zavallı hayvanlar bu tuhaf mahmuzları hissettiklerinde kuyruklarını sallamaya başladılar. O zaman da acıları iyice arttı. Deli gibi şahlanarak sahiplerini yere düşürdüler. Don Quixote öfkeyle yaşlı beygirini kuyruğuna bağlanmış dikenlerden kurtarmaya koyuldu. Sancho da Karakaça'nın imdadına yetişti. Don Quixote'ye rehberlik edenler oğlanların küstahlığını cezalandırmak istedilerse de çocuklar peşlerinden gelen binlerce kişinin arasına daldıklarından mümkün olmadı. Don Quixote ile Sancho tekrar hayvanlarına bindiler. Aynı ihtişamla müzik eşliğinde rehberlerinin zengin bir şövalyeye yakışır büyük konağına geldiler. Kendilerini şimdilik orada bırakacağız. Çünkü Seyit Ahmet öyle istiyor. 62. Bölüm. Büyülü baş serüvenine ve anlatılmadan geçilemeyecek başka saçmalıklara dair. Don Quixote'yi misafir eden şövalyenin adı Don Antonio Moreno'ydu. Kendisi zengin ve akıllı bir soyluydu. Ahlaklı, namuslu eğlencelerden hoşlanırdı. Don Quixote evine geldiğinde deliliğini zararsız bir şekilde ortaya çıkarmanın yollarını aramaya başladı. Çünkü acı veren şaka, şaka olmaktan çıkar. Başkasına zarar veren eğlenceye eğlence denmez. Don Antonio ilk iş olarak Don Quixote'nin zırhlarını çıkarttırdı ve daha önce de tasvir ettiğimiz dar güderi kıyafetiyle onu şehrin ana caddelerinden birine bakan bir balkona çağırdı. Çok sayıda insan ve çocuk maymun seyreder gibi Don Quixote'yi seyrediyordu. Üniformalı atlılar yine sanki o bayram günü onuruna değil de sırf Don Quixote için giyinmişler gibi geçit töreni yaptılar. Sancho çok mesuttu. Nasıl olduğunu anlayamadan Camacho'nun düğününün, Don Diego de Miranda'nın evinin, Dük'ün şatosunun bir benzerini bulmuşlar gibi geliyordu ona. O gün öğle yemeğinde Don Antonio'nun arkadaşları da vardı. Hepsi Don Quixote'ye bir gezgin şövalyeye yakışır şekilde davranıyorlar, saygı gösteriyorlardı. Don Quixote kabardıkça kabarıyor, memnuniyetten içi içine sığmıyordu. Sancho nükteleriyle evin bütün hizmetkarlarını, kendisini dinleyen herkese hayran bırakmıştı. Hepsi ağzının içine bakıyorlardı. Sofraya oturduklarında Don Antonio Sancho'ya dedi ki, ''Sevgili Sancho, siz duyduğumuza göre tavuk göğsüyle köfteye o kadar düşkünmüşsünüz ki artarsa ertesi gün yemek üzere koynunuza saklarmışsınız.'' ''Hayır efendim, doğru değil.'' dedi Sancho. ''Ben obur değil, temiz bir kimseyimdir. Karşımızda bulunan efendim Don Quixote de gayet iyi bilir. Biz ikimiz bir avuç fındık veya cevizle 8 günü geçiririz. Evet, olur da karşıma çıkarsa su akarken testiyi doldururum. Demek istediğim şu ki verileni yer, önüme çıkan fırsatı değerlendiririm. Ama benim aşırı yediğimi ve pis olduğumu kim söylemişse emin olun yanılmış. Bu sofrada bulunan şerefli sakallara hürmet etmesem bunu başka şekilde söylerdim. Gerçekten de dedi Don Quixote, Sancho'nun ne kadar az ve temiz yemek yediği, gelecek yüzyılların hafızasından silinmesin diye tunçtan levhalara yazılmaya, kazılmaya layıktır. Açken biraz obur gibi göründüğü doğrudur. Çünkü hızla ve açgözlülükle yer. Ne var ki temizlik konusunda daima çok özenlidir. Ayrıca vali olduğunda çok kibar yemeği de öğrendi. O kadar ki üzümü hatta nar tanesini bile çatalla yiyordu. Ne dedi Don Antonio, Sancho vali mi oldu? Evet diye cevap verdi Sancho. Barataria adında bir cezirenin valisi oldum. 10 gün boyunca pek güzel yönettim cezireyi. O 10 günde huzurum kalmadı, dünyanın bütün valilikleri gözümden düştü. Oradan kaçarak ayrıldım. Bir mağaraya düştüm, öldüm zannederken mucizeyle sağ çıktım oradan. Don Quixote, Sancho'nun valiliğini bütün teferruatıyla anlattı. Bütün dinleyenler bayıldılar. Sofra kaldırıldığında Don Antonio, Don Quixote'yi elinden tutup ayrı bir odaya götürdü. İçerideki tek mobilya, görünüşe bakılırsa akikten bir masaydı. Yine akikten tek bir ayak üzerinde duruyordu. Masanın üstünde tunçtan gibi görünen Roma İmparatorluğu'nun başlarını andırır bir büst vardı. Don Antonio, Don Quixote ile birlikte bütün odayı dolaşıp masanın etrafında birçok kez döndükten sonra dedi ki, "Senyor Don Quixote, artık bizi kimsenin dinlemediğinden, duymadığından, kapının kapalı olduğundan emin olduğuma göre, zat-ı âlinize akla hayale gelebilecek en garip serüveni, daha doğrusu olayı anlatmak istiyorum. Anlatacaklarımı hafızanızın en kuytu, en gizli köşesine gömmeniz şartıyla." "Öyle yapacağıma yemin ederim," dedi Don Quixote. "Hatta daha emin olsun diye üzerine bir kapak da örterim. Şunu bilmenizi isterim ki, Senyor Don Antonio," diye devam etti, adını öğrenmişti çünkü, "İşitecek kulağı olan, konuşacak dili olmayan biriyle konuşmaktasınız. Bu sebeple rahatlıkla kalbinizdeki yükü benim kalbime aktarabilir, suskunluğun uçurumundan aşağı fırlattığınızı farz edebilirsiniz." "Bu sözünüze güvenerek," dedi Don Antonio, "zat-ı âlinizi gördükleriniz ve duyduklarınızla hayrete düşürecek, ben de herkese anlatılamayacak olan sırlarımı kimseyle paylaşamamanın sıkıntısından biraz olsun kurtulacağım." Don Quixote heyecanla bekliyor, bunca önlemin nereye varacağını merak ediyordu. Don Antonio, Don Quixote'nin elini alıp tunçtan büstün, masanın ve masanın akik ayağının üzerinde gezdirdikten sonra dedi ki, "Senyor Don Quixote, bu büst, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük büyücülerinden, afsuncularından biri tarafından yapılmıştır. Zannediyorum Polonya asıllıydı. Hakkında onca inanılmaz şey anlatılan meşhur Escotillo'nun da talebesiydi. Kendisi buraya evime geldi ve 1000 altın karşılığında bu büstü yaptı. Bu büstün özelliği, marifeti, kulağına sorulan bütün sorulara cevap vermesidir. Hesaplar yaptı, şekiller çizdi, yıldızları gözledi, saniyeleri ölçtü ve sonunda yarın göreceğiniz gibi mükemmel bir eser meydana getirdi. Cuma günleri dilsiz kesilir. Bugün de cuma olduğu için yarını beklemek zorundayız. Bu arada zat-ı âliniz kendisine sormak istediğiniz soruları hazırlayabilirsiniz. Verdiği bütün cevapların doğru olduğunu ben tecrübeyle biliyorum." Don Quixote büstün marifetine, özelliğine şaşırdı. Neredeyse Don Antonio'ya inanmayacaktı. Ama tecrübenin yapılmasına çok az zaman kalmış olduğunu düşünerek böyle önemli bir sırrı kendisine açtığı için teşekkür etmekle yetindi. Odadan çıktılar. Don Antonio kapıyı kapatıp kilitledi ve diğer asılzadelerin olduğu salona geçtiler. Bu süre içinde Sancho onlara efendisinin başından geçen serüven ve olayların birçoğunu anlatmıştı. O gün öğleden sonra Don Quixote'yi gezmeye çıkardılar. Zırhlarını giymemişti. Üzerindeki gezinti kıyafeti o havada buzu bile terletebilecek pas rengi geniş bir kaftandı. hizmetkarlara Sancho'yu oyalamaları, evden dışarı çıkarmamaları için talimat verilmişti. Don Quixote, Rosinante'ye değil, rahat yürüyüşlü, süslü, iri bir katıra binmişti. Kaftanını giydirdikten sonra kendisi fark etmeden sırtına bir parşömen astılar. Üzerinde iri harflerle "Bu La Mançalı Don Quixote'dir" diye yazıyordu. Gezinti başladığında her geçenin gözleri bu yaftaya takılıyor. "Bu La Mançalı Don Quixote'dir" yazısını okuduklarından Don Quixote her görenin onu ismiyle tanımasına şaşırıyordu. Yanında ilerleyen Don Antonio'ya döndü ve dedi ki, "Gezgin şövalyelik bünyesinde müthiş bir imtiyaz barındırmakta. Çünkü bu mesleği icra edenler dünyanın her yerinde tanınıyor, ünleniyorlar. Bakınız Senyor Don Antonio, bu şehrin çocukları bile beni hiç görmedikleri halde tanıyorlar." "Öyledir Senyor Don Quixote," dedi Don Antonio. "Nasıl bir ateşi gizlemek, örtmek mümkün değilse, faziletin de tanınmaması mümkün değildir. Bilhassa silahşörlükle ulaşılan fazilet hepsinden fazla parlar ve öne çıkar." Don Quixote anlatılan tezahüratla ilerlerken sırtındaki yaftayı okuyan bir Kastilyalı yüksek sesle dedi ki, "Şeytan götürsün seni La Mançalı Don Quixote. Yediğin sayısız sopadan sağ çıkıp buralara nasıl gelebildin? Sen delisin. Kendi başına deliliğinin kapalı kapıları ardında deli olsaydın o kadar vahim olmazdı. Ama sende, seninle konuşan, görüşen, herkesi de delirtme, serseme çevirme yeteneği var. Şu yanındaki beyefendilere bakın. Evine dönüp mülkünle, karın ve çocuklarınla ilgilensene sersem. Vazgeç bu beynini kemiren, aklını soğuran zırvalıklardan." "Kardeşim," dedi Don Antonio, "yolunuza gidin. Size akıl danışmayana nasihat vermeye kalkmayın. La Mançalı Don Quixote son derece akıllı bir kimsedir. Kendisine refakat eden bizler de aptal değiliz. Fazilet nerede olursa olsun hürmet görür. Hadi gidin lanet olası. Bir daha da çağrılmadığınız yere bulaşmayın." "Haklısınız efendim," dedi Kastilyalı. "Bu adama nasihat vermek iğneyle kuyu kazmaya benzer. Yine de bu şuursuzun her konuda gösterdiği söylenen zekasının gezgin şövalyelik oluğundan akıp gitmesine ben çok üzülüyorum. Zat-ı Ali'nizin okuduğu lanet de bundan böyle Metuşelah'tan uzun yaşasam bile istesin istemesin kimseye bir daha nasihat edersem hem benim hem bütün sülalemin üzerine olsun." Nasihatçı uzaklaştı. Gezinti devam etti. Fakat yaftayı okudukça çocuklar da büyükler de o kadar başlarına üşüştüler ki Don Antonio başka bir şeyi çıkarırmış gibi yaparak yaftayı sırtından çıkardı. Akşam olduğunda eve döndüler. Gece için bir balo düzenlenmişti. Don Antonio'nun soylu, neşeli, güzel ve akıllı karısı misafirini şereflendirsinler ve görülmedik çılgınlıkları ile eğlensinler diye arkadaşlarını davet etmişti. Arkadaşları geldikten sonra mükellef bir akşam yemeği yendi ve saat 10 sularında balo başladı. Misafirler arasında iki tane çok muzip hanım vardı. Gayet namuslu olmakla birlikte biraz serbest ruhluydular ve zararsız şakalar yapmaktan hoşlanırlardı. Bu ikisi Don Quixote'yi dans etmesi için o kadar sıkıştırdılar ki yalnız bedenini değil ruhunu da bitkin düşürdüler. Don Quixote upuzun boyu, gerginliği, zayıflığı, sarılığı, daracık kıyafeti, donukluğu ve en kötüsü de hantallığıyla görülmeye değerdi doğrusu. Genç kızlar gizlice kendisine kuru yapıyor, o da gizlice kendilerini reddediyordu. Ama sonunda çok sıkıştırdılar. O da sesini yükseltip dedi ki, "Fugite partes adversae." Dipnot: "Kaçın düşmanlar." Şeytan kovma ayininde söylenen sözler. "Beni rahat bırakın istenmeyen düşünceler. Arzularınızı benden uzak tutun hanımlar. Benim gönlümün kraliçesi, eşsiz Dulcinea del Toboso, kendisinden başka kimsenin arzularına teslim olmama, kölesi olmama izin vermez. Bu sözleri söyledikten sonra bu kadar danstan bitkin düşmüş bir halde salonun ortasına yere oturdu. Don Antonio şövalyenin kucaklanıp yatağına götürülmesini buyurdu. Kendisini ilk kucaklayan Sancho oldu ve dedi ki, "Saygıdeğer efendim, ne vardı böyle dans edecek? Bütün kahramanlar dansçı, bütün gezgin şövalyeler oyuncu mu olur sanıyorsunuz? Eğer öyle sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Öyle adamlar vardır ki bir kere sıçramak yerine bir devi öldürmeyi tercih ederler. Topuk vurma dansı olsa ben sizin yerinize yapardım. Çünkü atmaca gibi topuk vururum. Ama bu danslara gelince kılımı kıpırdatmam." Sancho bu ve benzeri konuşmalarla balodakileri güldürdükten sonra efendisini yatağına yatırdı. Dans ederken üşütmüş olduğundan iyice terlesin diye üzerini örttü. Don Antonio ertesi gün büyülü baş tecrübesini yapmanın uygun olacağını düşünerek Don Quixote, Sancho, iki arkadaşı ve bir gece önce baloda Don Quixote'yi bitkin düşürdükten sonra Don Antonio'nun karısıyla kalmış olan iki hanımla birlikte büstün olduğu odaya kapandı. Herkese sırrını açıp büstün özelliğini anlattı ve bu büyülü başın marifetinin ilk defa o gün kanıtlanacağını söyledi. Don Antonio'nun iki arkadaşı haricinde hiçbiri büyünün iç yüzünü bilmiyordu. Don Antonio önceden kendilerini aydınlatmış olmasa onlar da diğerleri gibi afallayıp kalacaklardı. Öylesine ustalıkla düzenlenmişti ki başka türlüsü mümkün değildi. Büstün kulağına ilk eğilen bizzat Don Antonio oldu ve alçak sesle ama herkesin de işitebileceği şekilde dedi ki, "Ey baş, marifetini göster ve bana şu anda ne düşündüğümü söyle." Baş dudaklarını oynatmadan açık seçik herkesin işitebileceği bir sesle cevap verdi. "Ben düşünceleri okuyamam." Bunu duyunca hepsi donup kaldılar. Üstelik odada masanın etrafında cevap verebilecek insan da yoktu. "Burada kaç kişiyiz?" diye sordu bunun üzerine Don Antonio. Aynı dingin ses cevap verdi. "Sen ve karın, senin iki arkadaşın, karının iki arkadaşı, La Mancha'lı Don Quixote adında ünlü bir şövalye ve Sancho Panza adındaki silahları var odada." Herkes yine şaşkına döndü. Korkudan tüyleri diken diken oldu. Don Antonio büstten uzaklaşarak dedi ki, "Ey bilge baş, konuşan baş, cevapçı baş, harikulade baş, seni bana satan kişi tarafından dolandırılmadığımı anlamam için bu kadarı yeter bana. Başkası gelsin, ne isterse sorsun." Kadınlar genelde sabırsız ve meraklı olduklarından büstün yanına ilk giden Don Antonio'nun karısının arkadaşlarından biri oldu ve şu soruyu sordu. "Söyle bana baş, çok güzel olmak için ne yapayım?" Baş cevap verdi. "Çok namuslu ol."